Ayrım 23.
İkinci kısım. Koyu renkli perdelerin keskinliğini körleştiremediği yağlı bir ışık içinde gözlerimi açtım. Geceliğin parlak yıldızlarına bakarak açtığını anladığım hava sabahleyin de kapanmıştı. Yağmurdan kurtulmuştum. Aklıma derhal o kadın geldi. Şimdi aşağıdaydı. Daha doğrusu olması lazımdı. Zira ötekilerle beraber gitmeyeceğini kesin bir dille söylemişti. Saate göz attım 8:30. Ayağımı döşeme tahtasına arka arkaya 3 kere vurdum. Bu zil yerine çağırma işaretidir. Tam altında kahyamın odası vardır. Ses yalnız oradan değil, binanın içi ahşap olduğundan her taraftan duyulur. Davut Ağa'nın "Geliyorum beyim" dediğini işittim. Merdiven basamakları iri yarı adamın ağırlığıyla gıcırdıyor. Kapıma vuruldu, kahyam göründü. "Merhaba paşam" dedi. "İyi uyudunuz maşallah. Biz de ses etmedik. Geceleyin gelenleri usulca yolcu ettik." "Gittiler demek." "Ermeniler gitti. Şoförleri de. Herif iyileşti. Sıtma böyledir işte, eğer sıtma ise. Kadın da gitti tabii. Biraz ağır aldı. Ötekilerle gitmek istemiyormuş. Buna seslenmedik. Ama onların yolda bir kamyon çevirip uzaklaştıklarını görünce yanına neziri kattım. Şoseye kadar götürecek. Demincek evden çıktılar. Siz sabahleyin hepsini defetmemi söylemiştiniz ya. Pencereyi koştum bakıyorum. Kadın önde, nezir arkadan yürüyorlar. Henüz uzaklaşmamışlar. Boyunu posunu şimdi görüyorum. Beğeniyorum. Elinde küçük bir valiz taşıyan ince, uzun endamlı Çerkez delikanlısıyla bir hizada ve hemen hemen aynı yapıda. Avrupalı yapısı. Camı kaldırdım, bağırıyorum. Nezir, Nezir! Durun, gitmeyin, beni bekleyin. Hemen geliyorum, 1 dakika. Rastgele bir pantolon giydim, boynuma fular sarıp deri ceketimi sırtıma geçirdim. Acelemden rugan saray biçimi terliklerimle aşağıya koşuyorum. Davut Ağa'nın şaşkın bakışlarını aldırış etmeden kapıdan fırlıyorum ve gene sesleniyorum. Durun, durun! Nezir duruyor, bekliyor ama yürümesine devam eden kadının kızıl saçları körpe ve nemli sabah ışığında asıl rengini değiştirip başında tunç miğfer varmış gibi etrafa platin akisler saçarak yalaslanıyor. Sırtındaki tayyörün göğüs, bel ve etek kısımları o kadar gergin, dar ki derisi imişçesine vücuduna yapışık. Balık gibi diriliğini duyuyorsunuz. Madam, madam, lütfen beni bekleyiniz. Epeyce yaklaşmış olduğum için sözlerimi şu rüzgarsız ovada işitmemesine imkan yok. İşittiği halde başını çevirmeden, fakat adımlarını hızlandırmadan ilerlemektedir. Kahyamın kabalığına küsmüş galiba. Koşu idmanı yaparcasına muntazam bir yürüyüşle arkasından seyirttim. Nezir'i geçtim. Aramızdaki mesafe kısaldı. Önledim ve bu defa Türkçe "Bırakmam" dedim. "Burada kalacaksın." Omuzundan tuttum. Yürümesine mani oldum. Yüzüne bakıyorum. O da aynı şeyi yapıyor. Birbirimizi gündüz gözüyle tetkik ediyoruz. Evet, muhakkak 30'unu geçmiş. Bütün yüzü hiç de yaşlanmamış. Yaşında kalmış hatları ve bakışıyla bir kadının pek hoşlandığım ilk olgunlaşmış çağını gösteriyor. Hayat tecrübeleri de galiba bu çağın kendinden emin, erkek hakkında malumatı olduğunu anlatan anlamını fazlaca belirtmektedir. Fakat ben şimdi onun sadece yüzünü seyretmiyorum. Hakkımdaki kanısını da at kestanesi kabuğu renginde saçları gibi kızla çalan gözlerinde okumaya çalışıyorum. Bir ara öyle sandım ki kendisi de dün geceki acayip maceraya karışmış erkeğin genel heyetini fena bulmamış, geçenden pişman olmamıştır. Nitekim dudakları değil ama gözleri gülümsedi. Deminki sözüme daha rahat konuştuğu Fransızca ile cevap verdi. kalmaya mecbur muyum? Şayet misafir ettiniz diye borcumu ödememi istiyorsanız, hesabımı peşin gördüğümü hatırlatayım. Unutmamış olmalısınız. Motoru bozulan ve yol kenarında bomboş duran otomobili gözüyle işaret etti. Ne kadar aydınlık her taraf. Dün gecenin karanlığını düşünerek arabaya adeta hayretle bakıyorum. İstiyorum ki bu otomobil hayalimde hep karanlığa gömülü kalsın. Öyle daha iyi olurdu. Bir in ve mağara etkisi yapmıştı. Şimdi karşıdaki hülya bozucu alelade bir şey. Bozuk olması da sünepelik vermiş. Unutmadığım için sizden kalmanızı rica ediyorum. Borç varsa benimkidir. Onu ödemek ve teşekkür etmek lazım. Hoşlanmadığınız kişiler gitti. Arzunuza uyarak evimde size uzak durdum, öfkeli rolü oynadım. Artık böyle bir yalan tamamıyla lüzumsuz. Hakiki hislerimle hareket ediyorum. Yukarıki kattaki odam evin başka taraflarına uymayan rahatlıktadır. Fena döşenmemiştir. İlk işim 4 ay evvel buraya gelince o kısmı düzene koymak oldu. Bir teklif mi bu? Bir rica. Demek beni gündüz ışığında da fena bulmadınız. Hayal kırıklığına uğramadınız. Cevap yerine elini tuttum ve dudaklarıma götürdüm. Sordum da. Ya benim sizin üzerinizdeki tesirim çok mu kötü? Bu sefer elimi tutan ve sıkan kendisiydi. O halde dedim. Dönelim. Dönelim ama sadece bir gün için. Hayır, en azı bir gün bir gece olacak. Söz veremem. Akşama kadar bir deneyelim. Beni tamamıyla hür sanmayınız. Ayın 17'sinde buradan ayrılacağım, Cezayir'e gideceğim. Daha 6 günümüz var. Belki de beraber gideriz. Kadın heyecanıma güldü. Sonra ümitsizce başını salladı. Böyle derseniz çabuk bıkarsınız manasını, hareketleri ve yüz hatları gayet manalı ve okunaklıydı. Gözleriyle konuşabilen kadınlardan. Yan yana ağır ağır etrafın henüz ıslak yosunlu yeşilliğine baka baka dönüyoruz. Nezir çanta ile beraber evin yolunu tuttu. Civar dağların karlı şaikalarını yeni sevgilime gösteriyorum. Şu karşıdaki Cebelüşe, arkamızda solumuza rastlayan Lübnan silsilesinin sannini 3000 metreden fazla yüksekliktedir. Sedra ağaçları onun yamaçlarında yetişir. İçlerinde 40 metre uzunları varmış. Bu ağaç dünyanın 3 büyük sıradağında bulunur. Himalaya, Atlas ve Lübnan. İsterseniz yarın Trablus'a gideriz. Ilık portakal bahçelerinden karlı tepelere yükselir, sedre ormanını görürüz. İsminizi öğrenebilir miyim? Benimki ne bilir? Benim uydurma 2 ismim var. Biri Nihan, öbürü Radva. Fakat asıl adım Raziye'dir. Söylemiştim, artistim. Daha doğrusu dansöz. Sizi Nihan diye çağıracağım. Buranın hangi şehrinde, hangi gazinosunda çalışıyorsunuz? Hiçbirinde çalışmadım. Beni angaje eden müessese açılamadı. İşe başlayamadım. Tazminat verdiler. Başka müesseselerle de uyuşamadım. Onun için Cezayir'e gidiyorum. Bu arazi sizin mi? 1 sene evvel halamdan miras kaldığını söyledim. Asıl mesleğimi sordu ve denizci olduğumu anlayınca. Belli dedi. Ya çok sert ya çok yumuşak davranıyorsunuz. Bahriyeli ağzıyla konuşmayı siz de çok iyi biliyorsunuz. Dün geceki ağır sözlerini telmih ettiğimi anladı, kızardı. Sözümün etkisini anlamak amacıyla içli dışlı ilave ettim. Ah ne güzel ilk tanışmamız. Sanki çoktandır birbirine hasret çeken 2 aşıktır. Karşılaşınca kendimizi tutamadık. Hakikaten de eskiden beri tanışıyor gibi değil miydik? Halbuki ben daha evvel sizin yalnız ökçenizi görmüştüm. Bir de hayal meyal silüetinizi. Güç isimli kadını tekrar kızardı. Bu sefer şaşırmasından, bozulmasından. Nerede? Diye sordu. Ben sizi şimdiye kadar hiç görmemiştim. Görmüştünüz. Dün öğleden sonra Ştoro Oteli'nde, anahtar deliğinden odamı gözetlerken. Nihayet başını önüne eğdi, cevap vermedi. O sırada zaten kapının önüne gelmiştik. Davut Ağa pos bıyıklarının altından bir gülümseme saklıyordu. Muhakkak ki olanı biteni sezmişti ve bizim geceleyin birbirimize yabancı durmamızın iki Ermeni'ye karşı bir oyun olacağına da hükmetmişti. Ona, "Matmazel bugünlük de misafirimiz," dedim. "Belki akşama doğru, belki yarın sabah gidecek, belli değil." "Sofa geldi, hoş geldi beyim. Nuriye teyzeye söyleyeyim, sizlere güzel yemekler hazırlasın. İki tavuk keseyim, koyun sütüyle muhallebi yapsın. Başka? İç bezelye de ister. Üst tarafını konservelerle idare ederiz. Kuşkonmaz, ananas, ançez, bir sürü şey var dolapta." Merdiveni işaret ederek Nihan'a, "Geçiniz," dedim. "Yukarı çıkacağız." Nezire çantayı yukarı odama getirmesini söyledim. Demiştim ya, binanın basit fakat temiz eşya ile tek iyi döşenmiş odası orasıydı. Yan tarafına da yaz sıcaklarını düşünerek duşlu bir hamam yavrusu yaptırmıştım. Duvarları çini kaplı değildi ama naylon perdelerle örtülü, içi ferah ve sevimliydi. Nihan odaya girince hoşlandı. Beyaz boyalı, mavi renkli yastıklarla rahat hale sokulmuş geniş tahta koltuğa kendiliğinden oturdu. Yaslandı, "Oh," diyen bir tavır aldı. Sonra başını pencereden yana çevirerek sordu. "Demin yalan söyledim ama bir maksatla değildi. Sürpriz yapacaktım. Evet, sizi otel odasının anahtar deliğinden bakıp gördüm. Yatağa giriyordunuz. Girdikten sonra da yüzünüz kapı tarafına geliyordu. Uzun uzun seyrettim. Şimdi itiraf edeceğim. Beğendim de. Kendi kendime, hoş delikanlı," dedim. "Ne kadar asil çehresi var. Bir prens sanki. İnsanın en zekisi, muhakemesi yerinde olanı, başkalarının kusurunu çok iyi görüp alay edeni bile, kendi zayıf tarafını sezdiği halde gene lüzumsuzca, çocukça övünmekten nefsini alamaz. Ben de şu asalet ve takma kontluğum bahsinde böyleyimdir." Nihan'ın sözlerinden haz ettim, dedim ki, "Arkadaşlarımca lakabım konttur. Beni Kont Nebil diye çağırırlar. Oysa ki orta halli bir ailedenim. Ben de Mostar'da Sörler Mektebi'nde okudum. Babamın küçük bir iplik fabrikası vardı." Elini çantasına götürdü, karıştırdı, kapadı. "Sigaram bitmiş," dedi. "Siz içmiyor musunuz?" Bir paket hususi kokulu açtım ve kenarda duran çakmağı yakıp uzattım. Bu, Davut Ağa'nın kümbet önünde bulduğu Danhil marka ve altın kaplama kadın çakmağıydı. Nihan'ın onu dikkatle süzdüğü, beğendiği düşüncesine kapıldım. Dedim ki, "Takdim edebilir miyim? Bir kadın bekliyordu, kısmet sizinmiş." "Kadın çakmağının odanızda işine. Benden evvel gelen biri mi unuttu? Buraya ara sıra kadın misafirler getiriyorsunuz demek." "Hayır, ilk gelen sizsiniz. Siz gelmediniz, gökten indiniz. Acayip bir şey ama bu çakmağı Kahyan Bahçe'de bulmuş. Bakınız şurada. Şu yıkık kubbenin kovuğunda." Yerinden kalktı. İkimiz yan yana pencere önündeyiz. Pencere önünde yan yana gelen çiftler nedense birbirine yaslanmak, hatta kollarını dolamak ihtiyacını duyarlar. Nihan taş bina kalıntısını dikkatle seyrederken kolumu beline sardım, vücudunu kendime çektim ve o anlar tonu değişen arzulu bir sesle adeta yalvardım. "Bana gene Şamo desenize. İstiyorum." "Arkasından tokatı indirmek var mı?" "Olmaz." Nezaketle sıyrıldı ve sordu. "Neymiş o yıkık bina?" "Bilmiyorum. Vaktiyle burada belki bir türbe vardı. Yahut da çok eski bir şehirden kalma mabet. Malum ya, dünyaca meşhur Balbek harabeleri çok uzakta değildir. Etrafında büyük medeniyet eserlerine rastlanabilir. Altımızda yere gömülüp kalmış koca bir şehir olup olmadığını kestiremeyiz. İçine girdiniz mi?
Girdim.
Taş basamaklardan inilen bir yer var ama 8-10 metre sonrası kapalı. Açmaya çalıştıkları izlerden anlaşılıyor. Başaramamışlar. Hazine aramışlardır muhakkak.
Nihan geriye döndü. Gözlerinde merak ve tecessüs fark ettim.
İsterseniz gidip beraberce görelim.
Sonra gideriz. Siz bana şu şişedeki konyaktan bir parmak verebilir misiniz?
Radyonuz pilli tabii.
Şimdi Monte Carlo merkezi. Hafif havalar çalıyordur. Dinleriz.
Karşılıklı konyak içmeye başladık.
Radyoda sesi tesirli bir kadın, kalbim, aşkım, sevgilim hitaplarıyla dolu bir Fransız türküsü söylüyordu. Arkasından dünyanın bayıldığı erkeğim okudu.
Nihan mırıldandı.
Jacqueline Francis söylüyor. Ne güzel. Beni santimantal bulacaksınız. Her zaman öyle değilim. Kır, ekinler, şu köy evi çocukluğumu düşündürdü. Benim memleketim de ziraat elverişlidir. Hububat yetiştirir. Küçüklüğüm ekinler arasında geçti.
Kalktım, ayakta durarak saçlarını okşuyorum.
Ne kadar güzel.
Rengi de, cinsi de.
Lakin size asıl yakışan, yanaklarınızın bir kısmından başlayıp kulaklarınıza doğru yayılan çiller.
Çilin böyle bir güzellik olacağını tahmin edemezdim.
Adeta makyaj. Bilhassa özene bezene yapmışsınız gibi.
Beğenen oluyor.
Fransızcası birdenbire aklıma gelmediğinden Türkçe tamamladım. Bayılan yanıp tutuşan da.
Müsaade ederseniz biraz düzelteyim.
Ayakta vazoya çiçek yerleştirir ve bu çiçekleri karşıdan bakıp gide gele biçime sokar gibi aynaya bir yaklaşıp bir uzaklaşarak benim tarağımla saçlarını düzeltti. Konyaktan bir yudum daha aldı ve bu defa koltuğa değil dizime oturdu. Şimdi saçlarımla oynayan kendisiydi. Şımardım. Lakırdayı senli benliğe çevirip sordum.
Dün otelde yanındaki Almanca konuşan adam kimdi?
Demin yolda bir şey söylemeyi sevincimden unutmuştum. Misafirliğini kabul ederim ama bir şartla. Hayatım hakkında sorgu, sual yasak diyecektim.
Öyle olsun.
Memnundu. Başını omzuma koydu. Ağzı boynuma rastlıyordu. Bir müddet bu vaziyette kaldık. İkimiz de rahatlık duyuyorduk. Açık bıraktığımız pencereden odamıza dışarıdaki akasyalarda bal toplayan arıların bir hafta süren yağmurlardan sonra güneşe kavuşmaktan ahenkleşmiş vızıltıları duyuluyor ve bize susturduğumuz radyodan daha tatlı geliyordu. Ne hoş bir kuşluk vakti. Durgun bahar ve yaz günlerinin en sevdiğim saati.
İstanbul'un kenar mahallelerinde horoz ve satıcı sesleriyle çocuk bağırışmalarının tatlı bir baygınlık geçirirken dinliyormuşsunuz gibi yumuşadığı, seslendiği, rahat saat. Bu saatte Boğaz için çok severim.
Bir koltuk meyhaneye girer, tezgah başında erkenci Rum balıkçılara karışarak bir kadeh düzico atar yahut bir gazino büfesinde bira şişesini çarçabuk mezesiz yuvarlar, kıyı boyu gezintiye çıkarım.
Akşamları bana mı demeyen o içkiler bize derhal etki eder, hem de bilemediğim acayip bir alkol, hurma şarabı yahut vahşi kabilelerin darı birası gibi.
Nikbinlik içindesiniz. Hoşa gitmeyen ne kalır ki? Kırışıksız sularda ahır ahır kayan sandallar gondollaşır. Fıstık camları Japon resimlerindeki sulu boyadan resmedilmiş resimlere döner. Yalıları denize akseden renkli gölgelerine eğilmiş, kendilerine bakıyorlar sanırsınız. Bütün manzara bir fotoğraf vizöründen seyrediliyormuşçasına, olduğundan daha berrak, toplanmış ve renklendirilmiştir. Duru ve aydınlıktır.